Ayrım 9.
Tommy, Scotland Yard müfettişini geçirip geri dönünce Tuppence, "Müfettiş Marriott neden durumun ortada olduğunu tekrarlayıp duruyor?" dedi. "Bilmem ki, herhalde hayatından çok memnun. Hiç sanmıyorum. Marriott bizim damarımıza basmaya çalışıyor. Tommy, biliyor musun, söz gelimi kasaplar etten çok iyi anlarlar, öyle değil mi?" "Öyle sanıyorum, fakat neden?" "Yine aynı şekilde zerzevatçılar sebzeden, balıkçılar da balıktan anlarlar. Onun için profesyonel dedektiflerin de katillerden iyi anlamaları gerek. Onlar gerçek bir katil gördükleri zaman bunu hemen sezerler. Karşılarındakinin katil olmadığını da. Marriott deneyimli bir adam ve şimdi içgüdüsü ona Bay Hale'in katil olmadığını söylüyor. Fakat bütün kanıtlar adamın aleyhinde. İşte şimdi Marriott son bir çare olarak bizim damarımıza basıyor. Ufacık bir ayrıntıyı veya benzer bir şeyi hatırlayacağımızı umuyor. Gece olan küçük bir olayı. Böylece olaya başka bir açıdan bakabileceğini düşünüyor. Tommy, Lady Merivale intihar etmiş olamaz mı? Onun sana söylediklerini unutma. Biliyorum ama o sözleri başka anlama da alabiliriz. Bunu Bingo yaptı, dedi. Belki de bu sözleriyle kendisini intihara Bingo'nun sürüklediğini anlatmak istedi. Bu da mümkün. Evet ama bu gazeteden yırtılan parçayı açıklamıyor. Marriott'ın fotoğraflarına bir bakalım. Ona Hale'in olayı nasıl anlattığını sormayı unuttum. Ben unutmadım. Kapıda kendisine sordum. Hele baloda Lady Merivale ile hiç konuşmadığını söylemiş. Biri elime bir kağıt sıkıştırdı demiş. Üzerinde "Bu gece benimle konuşma. Arthur kuşkulanıyor" yazılıydı. Fakat genç adam bu pusulayı da gösterememiş polise. Açıkçası hikayede pek uydurmaya benziyor. Her neyse, sen ve ben Hale'in Lady Merivale ile maçı ısında olduğunu biliyoruz. Çünkü onu gördük. Tuppence başını salladı, sonra da dikkatle iki fotoğrafı incelemeye başladı. Bunlardan biri küçük bir gazete parçasının resmiydi. Kağıt parçasında Daily L yazılıydı. Gerisi kopmuştu. Öteki fotoğrafta ise Daily Leader'ın baş sayfası vardı. En yukarısında küçük bir yırtık görülüyordu. Parçayla yırtığın birbirlerine iyice uydukları da kuşku götürecek gibi değildi. Tommy, "Şu yandaki işaretler ne?" diye sordu. Tuppence dikiş dedi. Bu sayfa diğerlerine dikilmiş. Tommy, gazetelerin yeni noktalama yöntemi bulduklarını sanıyordum diye mırıldandı. Sonra da hafifçe titredi. İnsan bir tuhaf oluyor Tuppence. Seninle burada oturmuş, başlıktaki noktalardan ve o ilandan söz ediyorduk. Hem de neşeyle. Tuppence cevap vermedi. Tommy ona baktı. Sonra da hayretle irkildi. Tuppence gözlerini ileride bir noktaya dikmişti. Ağzı hafifçe aralanmıştı. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Tommy karısını kolundan tutarak hafifçe sarstı. "Tuppence, nen var? Kriz mi geçiriyorsun?" Fakat Tuppence hareketsiz duruyordu. Sonra dalgın dalgın "Danny Riordan" dedi. Tommy hayretle ona baka kaldı. "Efendim, senin dediğin gibi basit bir söz. Şimdi bana bu haftaki Daily Later'ların hepsini bul. Ne yapacaksın?" "McCarthy gibi davranacağım. Düşünüp duruyordum. Sonra senin sayende aklıma bir şey geldi. Bu salı günkü gazetenin baş sayfası. Eğer yanılmıyorsam salı günkü gazetede Leder'ın L'sinde iki noktacık vardı. Bunda Daily'nin D'sinde bir nokta var. Bir de L harfinde. Sen gazeteleri bul da emin olalım." Gazeteleri endişe içinde karşılaştırdılar. Tuppence doğru hatırlamıştı. "Görüyor musun? O parça salı günkü gazeteden kopmamış. Yine de emin olmalıyız ki Tuppence. Değişik baskılar olabilir bunlar." "Olabilir, fakat bu gazeteler sayesinde aklıma parlak bir fikir geldi. Bu rastlantı olamaz. Bundan eminim. Sir Arthur'a telefon et Tommy. Ona hemen buraya gelmesini söyle. Kendisi için önemli bir haberim olduğunu açıkla. Sonra Marriott'ı bul. Eve gitmişse bile Scotland Yard'dakiler onun adresini bilirler." Bu haber üzerine meraklanan Sir Arthur, Merivale yarım saat sonra Beresford'ların apartmanındaydı. Tuppence onu karşıladı. "Sizi bu şekilde emredermiş gibi çağırttığım için özür dilerim Sir Arthur. Ama kocamla bir şey keşfettik. Bunu hemen öğrenmenizin doğru olacağını düşünüyoruz." Sir Arthur bir koltuğa oturdu. Tuppence konuşmasına devam etti. "Arkadaşınızı temize çıkarmayı çok istediğinizi biliyorum." Sir Arthur üzüntüyle başını salladı. "İstiyordum. Ancak o güçlü kanıtlar karşısında ben de boyun eğmek zorunda kaldım." "Peki ya size elime rastlantı sonucu bir kanıt geçtiğini ve Bay Hale'in bu sayede temize çıkacağını söylersem?" "Bu beni çok sevindirir Bayan Beresford." Tuppence söz gelimi diye sözlerine devam etti. "Diyelim ki ben bir genç kızla konuştum. At 12'de Bay Hale ile baloda dans etmekte olduğunu söyledi. Yani Bay Hale'in maça aslında olduğunu iddia ettikleri sırada. Sir Arthur işte bu fevkalade diye bağırdı. Bir hafta olduğunu biliyordum. Herhalde zavallı ver yine de intihar etti. Tapın sanmıyorum dedi. Öbür adamı unutuyorsunuz. Hangi öbür adamı? Kocamla bölmeden çıkarken gördüğümüz adam. Anlayacağınız baloda gazetelerden yapılmış, elbise giyen ikinci bir kimse varmış. Ha aklıma gelmişken, siz hangi kılıktaydınız? Ben mi? 17. asırda cellatların giydikleri kılığı seçmiştim. Tapınız usulca mırıldandı. Ne kadar da uygun bir kıyafet bulmuşsunuz. Uygun mu? Bayan Beresford, ne demek istiyorsunuz? Bu kılık yaptığınız işe uygunmuş. Size bu konudaki fikirlerimi açıklayayım mı Sir Arthur? Gazeteden yapılmış elbise cellat kılığının üzerine kolaylıkla giyilebilirdi. Daha önce Bay Hale'in eline bir pusula sıkıştırıldı. Bunda ona malum biriyle konuşmaması tembih ediliyordu. Fakat söz konusu olan genç kadının bu pusuladan haberi yoktu. Önceden kararlaştırılan saatte maça asına gitti ve beklediği kimseyi de gördü. Adamla birlikte bölmeye girdi. Yanılmıyorsam adam kadını öperken aynı anda hançeri ona sapladı. Kadın hafifçe bağırdı, adam bir kahkaha atarak bu çığlığı örttü. Sonra da bölmeden çıkıp gitti. Şaşıran, dehşete düşen genç kadın ise son nefesini verinceye kadar kendisini öldüren adamın aşığı olduğuna inandı. Ama o arada adamın kıyafetinden bir parça koparmıştı. Katil bunu fark etti. Zaten o ayrıntılara çok dikkat eden bir adamdı. Kurbanı aleyhindeki kanıtların iyice kesinleşmesi için o parça sanki Bay Hale'in elbisesinden kopmuş gibi bir durum yaratmaya çalıştı. Eğer iki adam ayrı ayrı evlerde otursalardı bu işi kolaylıkla başaramazdı. Ancak katil ve kurbanı aynı evdeydiler. Onun için bu iş çok basit oldu. Bay Hale'in elbisesini o parçaya uygun bir şekilde yırttı. Sonra kendi kılığını yakarak sadık bir dost rolünü oynamaya hazırlandı. Tapins bir an durdu. Sir Arthur? Adam ayağa kalkarak genç kadını selamladı. Fazla roman okuyan güzel bir hanımın hayal gücü. Tommy, öyle mi düşünüyorsunuz dedi. Sir Arthur, karısının etkisinde kalan bir adam diye ekledi. Başkalarını bu hikayeyi ciddiye alacaklarını sanmıyorum. Bir kahkaha attı. Tapins koltuğunda kas katı kesildi. Bu kahkahayı nerede duysam tanırım. Bu gülüşü en son maça asında işittim Sir Arthur. Bizim hakkımızda yanılıyorsunuz. Asıl soyadımız Beresford ama biz başka bir ad da kullanıyoruz. Masadan aldığı bir kartı adama uzattı. Sir Arthur yazılı olanları yüksek sesle okudu. Blunt dedektif bürosu. Biraz soluğunu tuttu. Demek böyle. Marriott'ın beni bu sabah buraya neden getirdiğini şimdi anladım. Beni tuzağa düşürmek istiyordu. Pencereye doğru gitti. Buranın manzarası çok güzel. Londra'yı kuş bakışı görüyor. Tommy bağırdı. Müfettiş Marriott. Müfettiş birdenbire yandaki odanın kapısında belirdi. Sir Arthur'un dudaklarında alaycı bir gülümseme uçuştu. Bunu tahmin etmiştim. Fakat korkarım beni yakalayamayacaksınız müfettiş bey. Gideceğim yolu ben seçerim. Ve ellerini çerçeveye dayayarak pencereden atladı. Tapins acı acı haykırarak çok aşağılardan gelecek olan o boğuk, mide bulandırıcı gürültüyü duymamak için elleriyle kulaklarını tıkadı. Müfettiş Marriott küfrediyordu. Sonra pencereyi düşünmeliydik dedi. Fakat açıkçası iddialarımızı kanıtlamak da öyle pek kolay olmayacaktı. Ben aşağıya ineyim ve duruma bakayım. Tommy ağır ağır zavallı deli diye mırıldandı. Demek karısına çok aşıktı ve müfettiş öfkeyle homurdandı. Aşık mıydı? Belki. Ancak adam para bulabilmek için çırpınıp duruyordu. Lady Mary Vale'in kişisel serveti vardı. Hatırı sayılır bir servet. Genç kadın ölünce bütün para kocasına kaldı. Lady Mary Vale genç Hale ile kaçarsa Sir Arthur o servetin bir kuruşunu bile göremeyecekti. Demek cinayet nedeni bu. Tabii ya, ta başında Sir Arthur'un aslında kötü ve ahlaksız bir adam olduğunu sezdim. Bay Hale'in gerçekten iyi bir insan olduğunu da hissettim. Biz Yard'da neyin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Ama insan kesin kanıtlarla karşılaşınca ne yapacağını şaşırıyor. Ben artık aşağıya ineyim. Bay Beresford, karınıza biraz konyak içirseniz iyi olur. Bu durum onu fazlasıyla sarstı. Kapı sakin müfettişin arkasından kapanırken Tapins alçak sesle manavlar diye mırıldandı. Kasaplar, balıkçılar, dedektifler. Haklıymışım değil mi? Katili sezmiş. Tommy elinde büyük bir kadehle ona yaklaştı. İç şunu. Hayır, kokteyl. Zafere ulaşan McCarthy'ye göre bir içki. Evet, Marriott haklı. İşin iç yüzü bu. Cüretle fines yapıldı ve oyun kazanıldı. Tapins başını salladı. Ama adam yanlış davranmış. Tommy evet dedi ve böylece Rua oyundan çıktı. Esrarlı yabancı. Tommy sıkıntılı bir gündü diyerek uzun uzun esnedi. Tapins da esnedi. çay zamanı yaklaştı. Bulat dedektif bürosunda işler pek de iyi gitmiyordu. Sahte jambon tüccarının yazacağını umdukları mektup henüz gelmemişti. Uygun müşteri de yoktu. Yardımcıları Albert elinde bir paketle içeri girerek masaya bıraktı. Tommy, paketin esrarı diye mırıldandı. Bunun içinde Rus Grand Düşesi'nin incileri mi var? Yoksa Bulant'ın dahi dedektiflerini toz edip uçuracak bir bomba mı? Tapins paketi açtı. İçinde Francis Havland için aldığım sigara tabakası var. Güzel değil mi? Tommy karısının uzattığı ince gümüş tabakayı aldı. Üzerine karısının el yazısıyla Tapins'tan Francis'e diye yazılmıştı. Genç adam tabakayı açıp kapattı. Sonra da takdirle başını salladı. ''Sen de çok müsrifsin Tapins. Gelecek ay doğum günüm için ben de böyle bir tabaka isterim. Ama benimki altın olsun. Doğrusu Francis Evland'a böyle bir tabaka yollamak günah. Bence Francis dünyanın en ahmak adamlarından biri. Benim çocukluk arkadaşım o. Bence gelin bu hediyeden hiç hoşlanmayacak.'' Tapins kocasının sözlerini aldırmaksızın ''Tam cebe göre değil mi?'' dedi. İnce ve zarif. Tommy tabakayı kendi cebine soktu. ''Evet çok uygun. Hah Albert mektupları getiriyor.'' Herhalde Perthshire Düşesi bizden kaybolan Finos'unu bulmamızı isteyecek. Mektupları ayırdılar. Birdenbire Tommy uzun uzun ıslık çalarak zarflardan birini havaya kaldırdı. Üzerinde Rus pulu bulunan mavi bir mektup. Şefin sözlerini hatırlıyor musun? Bize böyle mektuplara dikkat etmemizi söylemişti. Tapins çok heyecanlı diye bağırdı. Sonunda bir şey oldu işte. Aç bakalım mektupta neler yazılı. Adam jambon tüccarıymış değil mi? Bir dakika bir dakika. Çay için süt gerek. Sütçü bu sabah uğramamış. Albert'i göndereyim de sütü alsın. Genç kadın Albert'i yolladıktan sonra yeniden odaya girdiği zaman Tommy'nin elinde mavi bir kağıt vardı. Genç adam tahmin ettiğimiz gibi diyerek başını salladı. Kelimesi kelimesine şefin anlattığı gibi. Tapins mektubu kocasından alarak okudu. Kitabi bir İngilizce ile özenle yazılmıştı. Gregor Feodorski adında biri karısından haber almak istiyordu. Bulant dedektif bürosu onu bulmak için hiçbir masraftan kaçınmamalıydı. Feodorski domuz ticaretindeki kriz yüzünden Rusya'dan ayrılacak durumda değildi. Tapins mektubu masaya açarak düşünceli düşünceli acaba bunun asıl anlamı ne diye mırıldandı. Tommy herhalde bir tür şifreyle yazılmış dedi. Ancak bu bizim işimiz değil. Bizim görevimiz mektubu en kısa zamanda şefe teslim etmek. Ama emin olmak için önce pulu ıslatalım kaldıralım. Bakalım altında 16 yazılı mı? Tapins başını salladı. Olur ama bence birdenbire durakladı. Onun böyle susmasına bir anlam veremeyen Tommy başını kaldırdı. Kapıda iri yarı bir adamın durduğunu gördü. Yabancı, insanı etkileyen bir tipti. Vücudu dört köşeydi. Yüz yuvarlak bir kafası, sert hatlı bir çenesi vardı. 45 yaşlarında kadar duruyordu. Elinde şapkası ilerleyerek özür dilerim dedi. Dış oda boştu. Bu kapının açık olduğunu görünce buraya geldim. Burası Bulant Dedektif Bürosu değil mi? Evet öyle. Herhalde siz de Bay Bulant'sınız. Bay Theodor Bulant. Evet benim. Benimle görüşmek mi istiyordunuz? Bu da sekreterim Miss Robinson. Tapins başını zarif bir şekilde eğerek yabancıyı selamladı. Ancak kirpiklerinin altından hala onu inceliyordu. Adam ne zamandan beri kapıda duruyordu diye düşünmekteydi. Konuşmamızın ne kadarını duydu, neler gördü. Genç kadın yabancının Tommy ile konuşurken sık sık onun elindeki mavi mektuba göz attığını fark etmişti. Tommy'nin ihtar dolu sesi Tapins'ı daldığı düşüncelerden uyandırdı. Miss Robinson lütfen not alın. Şimdi fikrimi almak istediğiniz konuyu açıklar mısınız lütfen? Tapins kalemle not defterine uzandı. İri yarı yabancı biraz sert bir sesle konuşmaya başladı. Adım Bower. Hampstead'de oturuyorum. Muayenehanem de orada. Son zamanlarda bazı tuhaf şeyler olduğu için kalkıp size geldim Bay Bulant. Evet Doktor Bower. Geçen hafta iki kez telefonla acil bir vakaya çağrıldım. Her iki seferinde de bunun bir oyun olduğunu anladım. Önce bana tatsız bir şaka yaptıklarını düşündüm. Ne var ki ikinci kez eve döndüğüm zaman bazı özel kağıtlarımın karıştırılmış olduğunu fark ettim. Şimdi ilk kez de aynı şeyin olduğunu düşünüyorum. İşi derinlemesine inceledim. Artık yazı masamın iyice aranmış ve bazı kağıtların yerlerine aceleyle konulmuş olduklarını biliyorum. Doktor Bower susarak Tommy'ye baktı. Bay Bulant, genç adam gülerek cevap verdi. Doktor Bower, bu işe ne diyorsunuz? Önce bazı şeyleri öğrenmek isterim. Yazı masanızda neler var? Özel kağıtlarım. Evet, peki bu özel kağıtlar nedir? Bunların sıradan bir hırsız veya belirli bir kimse için ne değeri olabilir? Bu kağıtların sıradan bir hırsız için bir değeri olabileceğini sanmıyorum. Ama az bilinen bazı alkalilerle ilgili notlarım Bu konuda teknik bilgisi olan bir kimseyi son birkaç yıldan beri bu konuyu inceliyorum. Bu alkaliler şiddetli, öldürücü zehirlerdir. Ayrıca iz de bırakmazlar. Bilinen bir şekilde tepki göstermezler. O halde bu alkalilerin sırları para getirecek bir şey mi? Ahlaksız bir insan için öyle. Şimdi kimden kuşkulanıyorsunuz? Doktor geniş omuzlarını silkti. Anladığım kadarıyla dışarıdan biri eve girmemişti. Kapı veya pencereler zorlanmamıştı. Bu da evimden birine işaret ediyor. Fakat açıkçası buna da inanamam. Birdenbire sustu. Yeniden konuşmaya başladığı zaman yüzünde çok ciddi bir anlam vardı. Size her şeyi iyice açıklamam ve meseleyi sizin ellerinize bırakmam gerekiyor. Bu konuda polise gitmeye cesaret edemiyorum. Üç hizmetçime de tamamıyla güveniyorum. Yıllardan beri bana sadakatle hizmet ediyorlar. Ama tabii bazen belli olmaz. İki yeğenim de benimle birlikte oturuyor. Bertram ve Henry. Henry iyi bir çocuktur. Çok iyi bir çocuktur. Beni hiçbir zaman üzmedi, endişelendirmedi. Fevkalade enerjik bir gençtir. Deli dolu, müsrif ve tembel. Tommy düşünceli mırıldandı. Anlıyorum. Bu işte yeğeniniz Bertram'ın parmağı olduğundan kuşkulanıyorsunuz. Ancak ben sizinle aynı fikirde değilim. O pek iyi bir genç olan Henry'den kuşkulanıyorum. Ama neden? Töre, emsal. Tommy kayıtsızca elini salladı. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Kuşkulanılan kimseler her zaman suçsuzdur. Suçsuz gözükenler de tersine. Evet, ben kesinlikle Henry'den kuşkulanıyorum. Tapın saygı dolu bir sesle söze karıştı. Affedersiniz Bay Blunt, Doktor Bowers bu bilinmeyen alkalilerle ilgili notlarını diğer kağıtlarla birlikte yazı masasına mı bırakıyormuş? Bu soruyu doktor cevaplandırdı. O kağıtlar masada duruyor küçük hanım. Fakat gizli çekmecede. Onun yerini de yalnızca ben biliyorum. İşte bu yüzden hırsız bu ana kadar o kağıtları bulamadı. Tommy araya girdi. Benim ne yapmamı istiyorsunuz Doktor Bower? Hırsızın masanızı tekrar arayacağını mı düşünüyorsunuz? Evet. Birçok nedenden dolayı bu sonuca vardım. Birkaç hafta önce Bournemouth'a giderek dinlenmesini söylediğim bir hastamdan bugün öğleden sonra bir telgraf aldım. Hastamın durumunun ağır olduğu bildiriliyor ve hemen Bournemouth'a gitmem isteniyordu. Size anlattığım olaylar yüzünden her şeyden kuşkulanmaya başlamıştım. Bu yüzden hastama ben de bir telgraf çektim. Cevaplı bir telgraf ve bu sayede hastamın iyi durumda olduğunu ve beni de çağırtmadığını öğrendim. O zaman şöyle düşündüm. O sahte telgrafa inanmış görünerek sözde Bournemouth'a doğru hareket edersem muhakkak ki hırsızı suçüstü yakalayabiliriz. Herhalde o veya onlar... Evdekiler uykuya daldıktan sonra harekete geçecekler. Onun için bu gece saat 11'de evimin önünde buluşalım ve bu meseleyi birlikte inceleyelim. Yani onları böylece suçüstü yakalayacağınızı umuyor musunuz? Tommy düşünceli bir tavırla kağıt bıçağını masaya vurdu. Bence planınız gerçekten fevkalade Doktor Bower. Bunun kusurlu bir yanını göremiyorum. Bana adresinizi verir misiniz? Larches Köşkü, Cellat Yolu. Korkarım orası bir hayli ıssız ancak manzara olağanüstü. Tommy anlıyorum dedi. Doktor ayağa kalktı. Bu gece sizi bekleyeceğim Bay Blunt. Larches Köşkü'nün önünde. Bir aksilik olmaması için 11'e 5 kala buluşalım mı? Tabii tabii 11'e 5 kala. Güle güle Doktor Bower. Tommy ayağa kalkarak masadaki zile bastı. Albert konuğu geçirmek için kapıda belirdi. Doktor belirli bir şekilde topallıyordu. Ama buna rağmen yine de güçlü kuvvetli bir adam olduğu anlaşılıyordu. Tommy kendi kendine bu adamla kavgaya gelmez diye mırıldandı. Tapins... Hayatım ne düşünüyorsun? Tapins düşüncelerimi yalnızca iki sözcükle açıklayacağım dedi. Yumru ayak. Ne dedin? Yumru ayak dedim. Ben klasikleri boş yere okumadım Tommy. Bu bir tuzak. Duyulmamış alkaliler. Hah bundan daha uydurma bir hikaye olamaz. Doğrusu bu masala ben de pek inanamadım diye itiraf etti kocası. Mektuba nasıl baktığını gördün mü? O da casuslardan biri. Senin asıl Bay Blunt olmadığını anladılar. Seni tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Tommy yandaki dolabı açarak oradaki sıra sıra kitaplara sevgiyle baktı. O halde seçeceğimiz rol belli. Şimdi Oakwaite kardeşleriz biz. Kesin bir tavırla ekledi. Ben Desmond'ım. Tapins omzunu silkti. İyi ya öyle olsun. Ben zaten her zaman Francis olmayı tercih ederim. Francis kardeşinden daha akıllıdır. Desmond'ın başı hep derde girer. Francis tam zamanında bahçıvan kılığında ya da başka bir rolde yetişip onu kurtarır. Tommy ah dedi. Ama ben üstün bir Desmond olacağım. Larches Köşkü'ne vardığım zaman. Tapins çabucak onun sözünü kesti. Bu gece Hampstead'e gidecek misin? Neden gitmeyeyim? Kendi ayağına tuzağa mı düşeceksin? Böyle gözü kapalı. Hayır yavrum gözlerim açık tuzağa düşeceğim. Arada büyük fark var. Dostumuz Doktor Bower'ın biraz şaşıracağını sanıyorum. Tapins bu durum hiç hoşuma gitmiyor dedi. Desmond şefin emirlerine uymayarak bildiği gibi hareket ettiği zaman neler olduğunu biliyorsun. Bize verilen emirler de gayet kesin. Mektupları hemen yollayacak olanları da bildireceğiz. Tommy yanılıyorsun diye cevap verdi. Biri gelip 16 numaradan söz ettiği anda bunu şefe bildirecektik. Böyle kimse gelmedi. Tapins haydi oradan diye çıkıştı. Açıkçası ben tek başıma hareket etmeyi çok istiyorum. Sevgili Tapins'cığım merak etme başıma bir şey gelmez. Köşke boğazıma kadar silahlanarak gideceğim. İşin can alacak noktası şu. Ben hazırlıklı olacağım ama onlar bunu bilmeyecekler. Şef de bu gece başarılı olduğum için beni kutlayacak. Tapins bu durum hiç hoşuma gitmiyor diye yineledi. O adam bir goril kadar güçlü. Tommy ah dedi fakat benim mavi namlulu otomatiği unutuyorsun. Dış odanın kapısı açıldı. Albert belirdi. Kapıyı arkasından kapayarak Beresford'lara yaklaştı. Elinde bir zarf vardı. Sizi bir bey görmek istiyor. Ona Scotland Yard'la konuşmakta olduğunuzu söyleyince bana bundan haberi olduğunu açıkladı. Ben de Yard'dan geliyorum dedi. Bir kartı bir şeyler karalayarak bir zarfa koydu. Tommy zarfı alarak açtı. Kartı okurken gülüyordu. Sonra da Albert dedi. Onu buraya al. Bir dakika sonra Scotland Yard'dan gelen dedektif odaya giriyordu. İlk bakışta müfettiş Dymchurch Marriott'ı andırıyordu. Onun gibi kısa boylu ve tıknazdı. Gözleri zeka doluydu. Neşeyle merhaba dedi. Marriott Gale'e gitti. Fakat buradan ayrılmadan önce ikinize ve büroya göz kulak olmamı istedi. Tommy'nin sözünü keseceğini anlayınca çabucak ekledi. Ah biz hepimiz durumu biliyoruz. Tabii bu mesele bizim masayla ilgili değil. Onun için de işe karışmıyoruz. Ne var ki son zamanlarda biri durumun göründüğü gibi olmadığından kuşkulanmaya başlamış sanırım. Bugün size biri geldi değil mi? Bilmiyorum size ne ad verdi. Onun asıl adını bilmiyorum ama kendisi hakkında biraz bilgim var. Bu bilgimi daha da derinleştirmek istiyorum. Yanılmıyorsam bu adam bu gece sizinle buluşmak için belirli bir yer seçti. Öyle değil mi? Evet öyle. Tahmin etmiştim. Finsbury Park'ı 16 numara değil mi? Tommy gülümsedi. İşte şimdi yanıldınız. Çok yanıldınız. Adres Larches Köşkü, Hampstead. Dymchurch'un gerçekten çok şaşırmış bir hali vardı. Bunu beklemediği anlaşılıyordu. Anlayamıyorum. Herhalde yeni bir merkez olacak bu. Hampstead'de Larches Köşkü mü dediniz? Evet. Bu gece 11'de adamla orada buluşacağım. Sakın böyle bir şeye kalkışmayın efendim. Tapins duydun mu diye bağırdı.